Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 17.
Bunu ben de denedim diye itiraf etti İbn Tahir. Ama insani zaaflar o kadar büyük ki, insanın kendisinden daha kuvvetli bir rakibe meydan okuması akıllıca bir davranış değildir dedi Yusuf, bilgiç bir edayla. O zamana kadar konuşulanları tek söz etmeden dinleyen Übeyde aniden konuşmaya başladı. Suratında kurnaz bir gülümseme vardı. Bu kadar basit bir mesele hakkında dostların bütün bu konuşmalar ve kavgalar neden? Sanıyor musunuz ki Seydun'a bizim kudretimizi aşan bir konuda bize emir verebilir? Ben bunu kabul etmiyorum. Seydun'a bizim sabır ve sebatımıza karşılık bir mükafat vaat etmedi mi? Bu mükafat da öbür dünyadaki cennetin güzellikleri değil midir? Söyleyin bana. Doğru ve dürüst birisi ileride kendisine verilecek mükafata sevinemez mi? Hepimizin şu cevabı vereceğine eminim. Elbette sevinebilir. Demek ki biz, bize verilecek olan cennet bahçelerindeki sonsuz hazlara sevinmek çok tabii ki hakkımızdır. Öyleyse güzel bahçeleri ve kristal berraklığındaki suları düşünebilir, harika yemekleri ve nefis şarapların hayalini kurabilir ve kıyamete kadar bize hizmet edecek olan badem gözlü kızların bize sarılmalarını tasavvur edebiliriz. Bunda kötü olan nedir? Eğer şeytan bizi ayartmak için yanımıza gelecek olursa, onu bir fıskeyle yanımızdan uzaklaştırıveririz. Bunun için harika cennet bahçeleri ve oradaki güzel kızlarla hiçbir engel olmadan yapacağımız şeyleri düşünmemiz yeterli olacaktır. Böylece hem bizim için bu bahçeleri yaratan Allah'ın ve anahtarlarını teslim ettiği Seydun'un hoşuna gider, hem de günah işlemeden istediğimiz hayalleri kurabiliriz. Talebeler bu düşünceyi hararetle desteklediler. Olağanüstü Übeyde, diye bağırdı Yusuf. Neden benim aklıma gelmedi ki bu söylediklerin? Übeyde son derece zekice bir düşünce zinciri kurdu dedi İbn Tahir. Şekil itibariyle benim de karşı çıkacağım bir şey yok. Fakat ben kötü düşüncelerden sıyrılmanın bu kadar rahat olduğundan şüphe ediyorum. Cennet bahçeleri emrimize amade olsalar bile. Saçmalıyorsun dedi Übeyde öfkelenerek. Söylediklerim senin aklına gelmediği için bozuldun. Hayır İbn Tahir'in hakkı var dedi Cafer. Günah günahtır. Nerede işlenirse işlensin. Seydun'un çok açık emrinin böyle bir hile ile yok sayılabileceğini kabul edemiyorum. Kılı kırk yararak tüm keyfimizi kaçırmak mı istiyorsun diye bağırdı Yusuf öfkeyle. Ben Übeyde'nin haklı olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse şerefle kazanamayacağımız mükafatımızın hayalini kurmamıza engel olamaz. Herkes istediği gibi düşünebilir dedi Cafer omuzlarını silkerek. Hava kararınca büyük önderin köşkünün önündeki meşaleler yakıldı. Az sonra kale ahalisine namaz ve yatma vaktini haber veren borular çalındı. Talebelerin üzerine derin bir hüzün çökmüştü. Ruhun ve vücudun ağır talimlerle yıprandığı bir gün daha sona ermişti ve düşünceleriyle baş başa kalmışlardı artık. Kimisi yalnızlığa lanet okuyarak dışarıdaki yaşamın hasretini çekiyor, kimisi de yapmak istediği bin bir türlü düşünceyi kafasından geçiriyordu. Bir kuş olsaydım eğer diye düşündü Süleyman bir akşam yüksek sesle. Buralardan uçar ve kız kardeşlerimin ne durumda olduğuna bakmaya giderdim. Anam vefat ettikten sonra babam iki karı daha aldı. Her ikisi de ona çocuklar doğurdular. Kız kardeşlerimin kendilerine yük olduğunu düşünüyorlar. Zavallıların hayatlarının hiç kolay olmadığına eminim. Evdeki diğer kadınların bütün gün onlardan kurtulma hayalleri kurduklarını biliyorum. Muhakkak günün birinde babamı onları sokaktan geçen ilk serseriye vermeye ikna edecekler. Ah ne kadar üzülüyorum bir bilseniz. Farkında olmadan sıktığı yumruklarının ardına gizlenmişti. Şayet seni teselli edecekse benim yaşlı anamın durumunun da daha iyi olmadığını söyleyeyim sana dedi Yusuf ve iri eliyle gözlerini kapadı. Zavallının hayvanlarla uğraşmaktan canı çıkıyordur şimdi. Hele o komşular yok mu? Malını mülkünü elinden almak için her türlü numarayı çeviriyorlardır mutlaka. Neden onu yalnız bıraktım ki? Evet neden? İbn Tahir de bunu niye yaptığını bilmek istiyordu. Anamın istediği bu. Bana her zaman şöyle söylerdi. Sen gerçek bir prenssin oğlum ve güçlüsün. Peygamber ile kendisinin yanında bulunmadan mutluluk duyardı. Peygamber Ali'yi her şeyden çok seven baban hayatta olsaydı, eminim ki seni meşru halifeye hizmet eden dâilerden birisinin yanına gönderirdi. Orada doğru inancın ne olduğunu öğrenirdin. Bunu söylediği zaman, yaşadığımız yerin civarında büyük dâi Hüseyin Alkeyni Efendimizin adına asker toplamakla meşguldü. Onun yanına gittim. O da beni buraya getirdi. Nitekim hala da buradayım. Ya sen neyim? Sen bu gözlerden Irak yere nasıl geldin? İbn Tahir araştırmaya devam ediyordu. Benim köyüm buradan pek uzak değil diye cevapladı delikanlı. güçlü bir dainin Zındık Sultan'a karşı ordu topladığını işittim. Biz çok dindar bir aileyiz. Babam Seyduna'nın hizmetine girmemi çok normal karşıladı. Peki ya sen Süleyman? Seni buraya atan rüzgar nedir dostum? Benim hikayem de ötekilerden pek farklı değil. Her tarafta mucizeler yaratan bir dainin Alamut Kalesi'ni Kahire Halifesi'nin adına ele geçirerek Zındık Sultan'a karşı savaş edeceği konuşuluyordu. İlginç bir şey olacak diye düşündüm kendi kendime. O sırada Dâi Abdülmelik bizim taraflara gelmişti. Ben de onun yanına giderek hizmetine girdim. Benimkisi daha da kolay olmuştu diye devam etti Übeyde. Benim ailem çoktandır Ali'ye saygı göstermektedir. Biz 9 kardeşiz ve aramızdan birisinin evden ayrılması gerekiyordu. Babamdan beni göndermesini rica ettim. O da benden hayır duasını esirgemedi. Ya sen Cafer? Aslında ben uzunca bir süre Kur'an, sünnet ve İslam tarihi öğrenimi gördüm. Fakat lüzumundan çok fazla yanlışlıklar yapıldığının farkına varmakta fazla gecikmedim. Peygamberin ölümünden sonra damadı Ali'nin haksız yere hilafet makamından uzaklaştırıldığı çok açıkça belliydi. Yine aynı şekilde Bağdat halifesinin de hilafet makamını haksız yere işgal ettiği belliydi. Bir keresinde bunları bir İsmaili dâisiyle tanıştırdım. Bu dâi aslında bir düşünün hele Ebu Suraka'dan başkası değildi. Bu konu hakkında uzun uzun konuştuk. Onun görüşleriyle benimkilerden büyük bir uyum içinde olduklarının farkına vardım. Uzun bir tereddütten sonra babama açılabildim. Seyduna'nın hizmetine girmek için Alamut'a gitmek istediğimi anlayınca gitmeme izin verdi. Bizim oralarda kutsal olanın büyük önderin bedeninde vücut bulunduğuna inanılır. Bu konuşmalar arada bir çektikleri memleket ve aile özlemini unutmalarına yardımcı oluyordu. Ertesi sabah kalk borusu çalındığında hepsi de akşamki moral bozukluklarını çoktan unutmuş oluyorlardı. Yıkanmakta kullandıkları buz gibi soğuk su önlerinde ağır talimler ve sınavlarla dolu bir gün olduğunu hatırlatmaktaydı onlara. Tekrar tüm benlikleriyle Alamut'taydılar. Tek dertleri hocalarının sorularına anında cevap verebilmek ve beklentilerini tam olarak karşılayabilmekti yine. Kendilerine güvenleri tamdı, cesurdular. Gözlerinde İsmaili davasının ateşinden başka bir şey parlamıyordu. Bir sabah Münüçerh'in yönettiği askeri eğitimden geri döndükleri zaman Ebu Suraka onlara şu haberi verdi. Günün kalan kısmında yapacak bir işiniz yok. Komşu kalelerin dâileri genel durum hakkında bilgi almak amacıyla büyük önderi ziyaret ettiler. Bu vesileyle sizlerden bahsetmeyi de unutmayacağız. Başarılarınız ve başarısızlıklarınız davamız için çok önemlidir. Bu arada vaktinizi boşa harcamayın ve bir şeyler öğrenmeye çalışın. Talebeler son derece sevinçliydiler. Yatak odalarına giderek yazı tahtalarını ve kalemlerini aldılar. Sonra da terasa geri dönerek surların dibine oturdular. Daha meraklı olan birkaç tanesi ise avludaki binaların gölgesine oturarak büyük önderin köşkünü göz hapsinde tutmaya başladılar. Kapının önündeki güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Ellerinde inanılmaz büyüklükte gürüzler tutan dev gibi zenciler hazır ol vaziyetinde yan yana dizilmişlerdi. Arada bir beyaz tören giysileri giymiş olan bir dâi ana kapıdan içeri giriyordu. O zaman talebeler fısıldayarak tanıdıkları dâilerin isimlerini söylüyor, tanımadıklarının ise kim olacağını araştırıyorlardı. Aniden gözetleme kulesinin altındaki terasta bir karışıklık oldu. Bir bölük atlı kaleye girmişti. Askerler aceleyle koşuşturdular ve yardım etmek amacıyla atların dizginlerini yakaladılar. Uzun bir cübbe giymiş olan ufak tefek, önemsiz görünüşlü bir adam, uzun tüylü kıratından atladığı gibi koşar adımlarla merdivenleri çıktı. Ona son derece saygılı davranan adamları da peşinden geliyordu. Ebu Ali bu, büyük dâi, onu tanıyorum. Süleyman sanki bir yılan tarafından sokulmuş gibi ayağa fırladı. Kaçalım buradan dedi Yusuf. Bekle dedi İbn Tahir, onu biraz daha yakından görmek istiyorum. Ebu Ali ve adamları köşke yaklaşmışlardı. Onların geldiğini fark eden askerler büyük bir hürmetle önlerinde eğiliyorlardı. Bütün bu adamlar birer dâi diye fısıldadı Süleyman. Hepsi de Ebu Ali'yi karşılamaya çıkmışlar. Şuraya bakın, dâi İbrahim ve dâi Abdülmelik de karşılayıcıların arasında diye bağırdı Yusuf. Ebu Ali beyaz cübbesinin içinde haşmet ve azamet saçarak ilerliyordu. Tüm vücudu asaletini belli ediyordu. Onu selamlayan adamlara karşılık verirken içinde kibirden eser bile olmayan bir gülümseme beliriyordu dudaklarında. Kırışıklıklarla kaplı bir yüzü vardı. Gri renkte ince bir sakal ve aynı renkte uzun bir bıyık. Dişsiz ağzını çevriliyordu. Talebelerin önünden geçtiği esnada delikanlılar büyük dâinin önünde hürmetle eğildiler. Ebu Ali'nin küçük gözleri sevinçle parladı. Cübbesinin altından çıkardığı elini dostça onlara doğru salladı. Talebeler tekrar doğrulmak için tüm grubun geçmesini beklediler. Gördünüz mü? Sadece bize el sallamak lütfunda bulundu diye bağırdı Süleyman. Sesindeki sevinci zor gizliyordu. Ebu Ali Seydona'dan hemen sonra gelmektedir. Keşke biraz daha iri yarı olsaydı diye üzüntüsünü belirtti Yusuf. Sana göre bir adamın zekası cüssesiyle doğru orantılı mıdır diye sordu. Naim kıkır kıkır gülerek, sana baktığım zaman bunun doğru olduğuna inanmak geliyor içimden. Sadeliğini çok beğendim dedi İbni Tahir. Bize el salladığı zaman sanki 40 yıllık dostuymuşuz gibi davrandı. O çok bilgili ve değerli hizmetlerde bulunmuş bir adam dedi Süleyman. Ama onu bir asker olarak düşünemiyorum doğrusu. Niye? Kılıcını çekip bize saldırmadığı için mi diye sordu Naim heyecanla. Benim karşılaştığım dahilerin birçoğu zayıf insanlardır. Ama onlar birer lider ve yanlarında silah taşıyan kalın kafalılar onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorlar. Senin bir kere Abdülmelik ile dövüşmeni seyretmek isterdim diye alay etti Süleyman. O zaman dahilerin zayıf olup olmadıklarını daha iyi anlardın. Acaba Seydun'a kuvvetli mi diye sordu İbni Tahir. Birbirlerine baktılar ve Naim diye cevap verdi. Kim bilir? Kimse bize bir şey söylemedi bunun hakkında. Büyük toplantı salonu zemin katın hemen hemen tümünü işgal ediyordu. Hocalar, dervişler ve İsmail hareketinin diğer ileri gelenleri sabahtan beri toplantı halinde bulunuyorlardı. Rudbar, Kazvin, Damagan, Şahdur ve hatta İsmail hareketinin büyük dâi Hüseyin Alkeyni'nin etkisiyle birçok taraftar bulduğu uzak Huzistan'dan gelmişlerdi buraya. Yeni gelenler bir yandan büyük önderin talimatını beklerken bir yandan da ev sahipleriyle sohbet ediyorlardı. Pencereler ağır perdeler ile sıkıca örtülmüştü. Mekan çok sayıdaki lamba ve kandiller ile aydınlanıyordu. Salonun köşelerinde bulunan reçine dolu mangallar çatırdayarak kendi kendilerine yanıyor ve ortalığa güzel bir koku saçıyorlardı. Bu lambalardan birisinin altında Yunanlı Theodoros'un etrafında toplanan küçük bir grup sohbete dalmıştı. Aralarında Rudbar Garnizon Komutanı Yüzbaşı İbni İsmail, yuvarlak göbekli ehli keyif bir adam olan Dâi Zarahrui ve Yunanlı hekimi Mısır'da tanınmış olan genç Mısırlı Ubeydullah göze çarpıyordu. Hepsi de şakacı insanlardı ve gruptan sık sık kahkahalar yükseliyordu. Demek sen de İbni Sabbah katıldın sevgili hekimim diye şaşkınlığını belirtti genç Mısırlı. Bütün ülkede Alamut Kalesi'nin zaptı üzerine inanılmaz hikayeler ağızdan ağıza dolaşıyor. Deniliyor ki İbni Sabbah eski kumandanı bir hileyle kandırarak kaleyi kendisine bırakmasını sağlamış. Hatta rüşvet lafları bile dolanıyor ortalıkta. Tam olarak neler olup bittiğini ben de bilmiyorum. Yunanlı neşeyle güldü fakat bir şey söylememeyi tercih etti. Yüzbaşı İbni İsmail yüksek sesle diğerlerini de yanlarına çağırdı. Öyle sanıyorum ki bu genç adama İbni Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni bize nasıl kazandırdığını anlatmamız lazım. Gerçi ben buna bizzat şahit olmadım ama o günlerde önderimizin yanında bulunan bir assubay bana her şeyi olduğu gibi anlattı. Ubeydullah ve Şişman Zarahrui kulak kabarttılar. Theodoros alaycı bir tavırla dudak bükerek bir kenara çekilmişti. Bildiğiniz gibi diye anlatmaya başladı İbni İsmail. Sultanın Alamut Kalesi'ndeki temsilcisi cesur bir adam olarak tanınan Yüzbaşı Mehdi'ydi. Ben onunla hiç tanışmadım fakat öyle olağanüstü yeteneklere sahip birisi olmadığını iyi biliyorum. İbni Sabbah o sırada baş vezirin tuzaklarından kurtularak Rey şehrine ulaşmayı başarmıştı. Kalenin komutanı Mutsufer İbni Sabbah'ın en iyi arkadaşlarından birisiydi. Mutsufer aralarında bana bu hikayeyi anlatan az subayında bulunduğu 10 kişilik küçük bir birliği onun emrine verdi. Ve önderimiz oracıkta Alamut Kalesi'ni zapt etmeye karar verdi. Tüm civarın en korunaklı, zapt edilemez olarak kabul edilen kalesini. Mutsufer ile uzun uzun tartıştıktan sonra şimdi anlatacağım hileyi uygulamaya karar verdiler. Mısırlı genç ve büyük dahi tamamen kulak kesildikleri için hekimin suratındaki alaycı sırıtışın farkına varmamışlardı. Fakat yüzbaşı bunu kendisine hakaret kabul ederek öfkeli bir hareket yaptı. ''Şu surata bak hele, olup bitenleri benden iyi biliyorsun galiba. İstersen sen devam et anlatmaya. Gördüğün gibi seni dinlemeye çalışıyorum.'' dedi hekim alaycı bir tavırla. ''Bırak da köşesinde surat asmaya devam etsin.'' dedi Mısırlı sabırsızlıkla. ''Onu tanıyoruz nasıl olsa. Her zaman her şeyi en iyi bilir.''
Ayrım sonu.